Fikir Turu'nun 4 Nisan 2024 tarihli Akıllı Aygıtların Tutsağı Gençlik, Ne Yaşıyorlar, Neden Çok Zordalar? Başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Erol Göka, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Geçenlerde sitemizde Telefon Bağımlısı Çocuklar Niçin Tehlikede başlığıyla Endişeli Nesil adlı kitabı yakında çıkacak olan New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu sosyal psikologlarından Jonathan Haidt'ın The Atlantic için yazdığı makalenin özeti yayınlandı. Günümüzde tüm ebeveynlerin büyük endişe kaynağı olan çocuklarda telefon bağımlılığının nedenleri, sonuçları ve çözüm yollarına ilişkin görüşlerini dile getiren yazar kısaca şunları söylüyordu. 2010'ların başında ergenler için bir şeyler aniden ve korkunç bir şekilde ters gitti. Depresyon ve anksiyete oranları %50'den fazla arttı. 10-19 yaş arası ergenlerde intihar oranı %48 yükseldi. Z kuşağı üyeleri, 1996 ve sonrasında doğanlar, kendine zarar verme ve ilgili bozukluklardan, elimizde veri bulunan diğer tüm kuşaklardan daha yüksek seviyelerde etkileniyor. Akademik anlamda, sosyal alanda ve iş yaşamında yaşadıkları zorluklar da çetrefilleşiyor. Uluslararası eğitim eğilimlerini ölçen PISA, 2010'lu yılların başından itibaren matematik, okuma ve fen bilimlerinde de küresel çapta düşüşler yaşandığını gösteriyor. Gençler arasında yalnızlık ve arkadaşsızlık 2012 yılı civarında artmaya başladı. Genç yetişkinler önceki nesillere göre daha az flört ediyor, daha az cinsellik yaşıyor ve çocuk sahibi olmaya daha az ilgi gösteriyor. Ebeveynleriyle birlikte yaşama olasılıkları daha yüksek. Gençken iş bulma olasılıkları da daha düşük ve yöneticiler onlarla çalışmanın daha zor olduğunu söylüyor. Anketler, Z kuşağı üyelerinin önceki kuşaklara göre daha çekingen ve riskten kaçınan ve dolayısıyla daha az hırslı olduğunu gösteriyor. OpenAI kurucu ortağı Sam Altman ve Stripe kurucu ortağı Patrick Collison, geçen yıl 1970'lerden bu yana ilk kez Silikon Vadisi'nin önde gelen girişimcilerinin hiçbirinin 30 yaşın altında olmadığını söylüyor. Altman, bir şeyler gerçekten yanlış gitti diyor. Gençliğiyle ünlü bir sektörde 20'li yaşlarında büyük kurucuların aniden yok olmasına şaşırıyorlar. Z kuşağının ruh sağlığı kötü durumda ve birçok önemli ölçütte önceki kuşakların gerisinde kalıyor. Bir nesil kötü gidiyorsa, daha endişeli ve depresifse ve önceki nesillere göre önemli ölçüde daha düşük bir oranda aile kuruyor, kariyer planlaması yapıyor ve önemli şirketler kuruyorsa, o zaman sosyolojik ve ekonomik sonuçlar tüm toplum için derin olacaktır. Haidt'ın yazdığı bu gerçekleri birçokları gibi ben de bir süredir günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak değişik platformlarda dile getirmeye çalışıyorum. Yazıyorum, konuşuyorum. Gençlerle ilgili alanlarda çalışanlara şu kitapları özellikle öneriyorum. Bendeniz'in İnternet ve Psikolojimiz, Teknomedyatik Dünyada İnsan, Howard Gardner ve Katie Davis'in App Kuşağı, Dijital Dünyada Kimlik, Mahremiyet ve Hayal Gücü, Philip Zimbardo ve Nikita Di Colombe'nin Bitik Erkekler, Teknoloji Erkekliği Nasıl Sabote Etti ve Jean Twenge'nin Ay Nesli. İzin verirseniz bu kitaplar eşliğinde Haidt'ın dile getirdiği gerçekleri ve görüşleri bir kez daha ele almak istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki bu devasa sorunu telefon ya da internet bağımlılığı gibi başlıklar altında düşünmek, konuya hayli indirgemeci yaklaşmak ve basitleştirmektir. Ortada henüz hiçbirimizin enine boyuna bilmediği yeni bir dünya ve bu yeni dünyanın belirsizlikleri içine düşmüş olmanın getirdiği tüm insanlığı tehdit eden tehlikeler var. Hunhar Yeni Dünya ve App Kuşağı. Sunilik ve sanallığın, haz ve hızın, mühendislerin araçsal aklının her şeyi belirlediği, gelenek ve felsefeden uzaklaşan, biyoteknoloji ile genetik müdahalelerin imkan dahiline girdiği, mahremiyet ve ben hissinin büyük bir dönüşüm geçirdiği, benim Hunhar Yeni Dünya ya da Teknomedyatik Dünya adını verdiğim bir zaman diliminde yaşıyoruz. Artık yeni denizin balıklarıyız. İnternette hayat klonlanıyor, sanal gerçeğin, sanal iletişim, yüz yüze iletişimin yerini alıyor. İnsanlık sonrası, post-human, zamana girildiği söyleniyor. Buradan çıkış yok. İnternet ve Psikolojimiz adlı çalışmamızda yaşadığımız teknomedyatik dünyanın ve dijital teknolojilerin gençlerimizin hayatlarını nasıl etkilediğini uzun uzun incelemeye, anlatmaya çalıştık. gençlerimizi artık yeni bir uzuvları haline gelen ellerindeki akıllı telefonların nasıl hazır lopça hale getirdiğinin, empatiden yoksunlaştırıp fanatikleştirdiğinin, hayatın uzağını düşürdüğünün üzerinde durduk. Her ne kadar akademideki gençlerle ilgili kuşak, nesil, tartışmalarında orada kuşak çatışmasından ziyade gençlik döneminin ve gençlerin doğru anlaşılmayışlarının getirdiği sorunların daha önemli olduğu tezine vurgu yapsam da bu kez ortada gerçekten bambaşka bir kuşak olduğu fikri bana daha doğru geliyordu. Gardner ve Davis'in tespit ettikleri gibi karşımızda her şeyi akıllı aygıtında uygulamadan application bekleyen bir app kuşağı vardı. Üstelik bu kuşak sanıldığı gibi özgürlük peşinde değildi. Helikopter ebeveyn onları bir an dahi yalnız bırakmıyordu. Akıllı cihazların eline düşmüş bu gençler hayattan ve somut insan ilişkilerinden öğrenmekten uzaklaşıyorlardı. Anketlerde bencil ve mutlu görünmelerine rağmen ürkek, çekingendiler. CV'ni doldurma meraklısı ama gerçeğin ortaya çıkmasından korkuyorlardı. Marka tutkunluğu bariz özellikleriydi. Başka kültürleri öğrenmek istemiyorlardı. Bu kuşağın sorunları daha çok erkeklerde kendini gösteriyor. Erkekler adeta bitiyorlardı. O yüzden Zimbardo ve Colombe onlara bitik diyordu. Daha çok ABD, Kanada ve İngiltere'de ortaya çıkan bir tablo giderek tüm dünyaya yayılıyordu. Teknolojinin özellikle genç erkekleri ne kadar olumsuz etkilediğini ve gelecekle ilgili kaygıların alarm düzeyine geldiği apaçık görülüyordu. Araştırmacılar eğitimdeki büyük hayal kırıklığını ve iş dünyasında erkekler aleyhine ortaya çıkan gelişmeleri artık erkeklerin çalışmak da istemediğini kanıt olarak gösteriyorlardı. Modern politik ve ekonomik yaşamın daha çok kadınların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunu çok açık biçimde dile getiriyorlardı. Bitik erkekler. Erkekler gerek okulda gerek hayatın diğer alanlarında başarılı olmak için eskiden daha çok rekabet ediyorlardı ve daha çok motivasyona sahiplerdi. Bir iş sahibi olmak, kendi ailesini kurmak, uzun vadeli hedefler belirlemek ve kariyere odaklanmak için çabalıyorlardı ancak artık bu hallerinden eser kalmamıştı. ABD tarihinde ilk defa erkekler babalarından daha az eğitim alıyorlardı. Üstelik akademi artık daha çok kadınların uğraşı haline gelmişti. Kadınlar erkekleri ilkokuldan üniversiteye kadar her düzeyde alt ediyorlardı. ABD'de okullardaki en başarısız öğrencilerin %70'ini erkekler teşkil ediyordu. 2000-2010 yılları arasında Amerikan gençleri arasında iş gücüne katılım oranı %42 oranında azaldı ve 20 ila 24 yaşları arası işçi sayısı %17 düştü. ABD'deki 25-34 yaş arası erkek işsizliği 1970'tekinin iki katından daha fazla. İtalya, Fransa, İspanya, İsveç ve Japonya gibi diğer ülkeler işsiz genç erkeklerde 5 kattan daha fazla artış gördüler. OECD kayıtları 20'lerinin sonları ve 30'larının başlarındaki erkeklerde küresel işsizlik oranının 1970'te %2 iken 2012'de %9'a çıktığını gösteriyor. Bu çok yüksek artış ve milyonlarca genç erkeğin çalışmıyor olduğu anlamına geliyor. Bu tespitleri yapan Zimbardo ve Colombe'ye göre testosteronu düşüren, östrojeni arttıran çevresel fizyolojik değişimler ve medya etkileri söz konusu. Okullarda erkeklerin ilgisini çekecek bir müfredat yok. Bunların yanı sıra toplumsal yaşamda belirgin bir babasızlık kendisini hissettiriyor. Bazı erkekler salt erkek oldukları için kendilerine birçok şeyi hak olarak görüyorlar. Üstelik bu ayrımcılığı kazanmak için hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Birçoğu artık anne ve babalarıyla, bir eş veya hayat arkadaşıyla olan ilişkisinde uzun vadeli sığınak arıyor. Şaşırtıcı derecede yüksek sayıda erkek para getirecek işlerde çalışmayı istemiyor gibi görünüyor. Hatta yaşam alanlarını düzenli tutacak temel ev işlerine bile yardım etmiyorlar. Başkasına bağımlı olmayı bir toplumsal başarısızlık değil, bir başarı olarak görenler bile var. Artık daha utangaçlar. 1970-1980'lerde ABD'de gençlerin %40'ı kendisini utangaç olarak nitelerken büyük bir kesim de şöyle veya utangaçlık yaşadıklarını söyler, asla utangaçlık çekmediklerini belirtenlerse ancak %5'i oluştururdu. 2000'li yıllardaysa utangaçlık oranı giderek arttı. Hiç utangaçlık yaşamam diyenler %1'e kadar indi. Sosyal alanlarda etkileşim sırasında ne yapacağını bilmediğinden garip ve uygunsuz davranışlar sergileyen, adeta ilişkinin içinde cas cavlak kalan gençler hepimizi güldürüyor. Allah vergisi iletişim yetenekleri sayesinde kızlar nispeten daha iyi ama genç erkekler sosyal ortamda yabancı bir ülkeye gelmiş, yer yön sormaktan aciz ve isteksiz turistler gibi geziniyorlar. Birçoğu yüz yüze iletişimin dilini, birinin başkalarıyla gerek konuşarak gerek konuşmadan diyalog kurmasını sağlayan dili bilmiyor. İnternet her şeyi bizim için daha hızlı, daha doğru ve sosyal bağlantılara ihtiyaç duymadan yapıyor. En utangaç olanın başkalarıyla iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Önceleri bir miktar utangaç olanlar hayatın pratikleri içinde ustalaşarak giderek bu dertlerinden kurtulurlardı. Şimdi buna imkan yok. Eskisi gibi iletişime geçme isteğinden korkuya dayalı değil, zayıf bir izlenim bırakma kaygısıyla, toplumsal reddedilme korkusuyla kıpırdayamamaya bağlı yeni bir utangaçlık şekli ortaya çıkıyor. Toplumsal bağın nasıl kurulacağını bilmedikleri için ilişkiden uzak duruyor gençler. Üstelik bu halleri bir işlevsel eksikliğe yol açmadığından fark bile edilmiyor. Normal diye içselleştiriliyor. Sosyal beceriksizlik korkusu. Ünlü psikolog Zimbardo ve genç arkadaşının araştırmasına göre romantik ilişki hallerinde ise genç erkeklerin bu feci sosyal beceriksizlikleri iyice afallamalarına, korkup kaçmalarına neden oluyor. Gerçek hayatın içinde sosyal becerilerini arttırmaktansa evlerindeki odalarına, bilgisayarlarındaki, akıllı telefonlarındaki fantezi dünyasına çekiliyorlar. Ya da onlardan hemen hiç beklentisi olmayan genç erkek topluluğunun kankaların içine atıyorlar kendilerini. Sadece erkeklerin gittiği mekanlara takılmalarına, aşırı erkeklik belirtileri göstermelerine rağmen genç erkeklerin karşı cinsten uzaklaşmalarına otobur denmelerine yol açan sosyal yoğunluk sendromu ortaya çıkıyor. Ya evde bilgisayar başında ya da maço gruplar içinde sosyal bir yoğunluk halinde yaşamayı tercih ediyorlar. Bu alanları kendilerini gerçek hayata ve ilişkilere göre daha güvenli hissettikleri, sonuçları kontrol edebildikleri, reddedilme korkusunun olmadığı ve becerileri için övgü aldıkları yerler olarak görüyorlar. Sadece kendileri ve şimdiki zaman var. Web üzerinden erişilen ve her an yanlarında olan sanal depolama alanları sayesinde geçmişe ya da geleceğe değil, şimdiki zamana odaklanıyorlar. Acil ihtiyaçları dışında etraflarındaki dünya onları ilgilendirmiyor. Son yıllarda genç erkeklerin başına musallat olan oyun, alkol ve madde bağımlılığının, pornografi belasının nedenleri de teknolojinin icbar ettiği bu yeni durumda yatıyor. Pornonun ve video oyunlarının kolay erişilebilir olması, yük oluşturmaması, zevk vermesi ve eğlendirmesi nedeniyle birçok genç erkek gerçek hayatı değil, onun dijital alternatifini tercih ediyor. Pornoya batmış, dijital oyunlardan başını kaldıramayan, yatak odasından evrene hükmettiğini sanan genç erkekler topluluğu ortaya çıkıyor. İnternet pornografisine ve video oyunlarına bağımlı gençlerde alkol ve uyuşturucuya bağımlılık da artıyor. Alkol ve uyuşturucudan farklı olarak porno ve video oyunlarına bağımlılık, sürekli yenilik ve uyarılma ihtiyacı bir tür uyarılma bağımlılığı ortaya çıkarıyor. Artan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Erkek çocuklarında artan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve obezite sorununun bunlardan bağımsız olduğunu düşünmek tam bir safdillik olur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı oranları her yıl %5'lik artış kaydederek ilerliyor. Bu rahatsızlık erkeklerde 2-3 misli daha fazla. Özel eğitim tedavi programlarına katılan öğrencilerin 3'te 2'si erkek. Bu, zeka probleminden ziyade çaba göstermemeye ve heves duymamaya bağlı olarak ortaya çıkan bir sorun. Video oyunları bağımlılık düzeyi tam bir felaket. Birçok genç erkeğin günleri bu uğurda heder olup gidiyor. Video oyunlarını tasarlayanlar, psikolojik bilgilerden de yararlanarak doğrudan doğruya oyun oynayanların bağımlı olmalarını sağlayacak bir kurgu yapıyorlar. Genç erkekler saatlerce oyunların başından kalkmıyor, uykuları bozuluyor. Uykusuz çocuklara ve gençlere profesyoneller çoğu zaman hatalı biçimde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koyarak uyarıcı ilaçlarla tedavi etmeye kalkıyorlar. İşin kötüsü oyun bağımlılığı yetişkinlikte de devam ediyor. Birçok evli çiftin evlilikleri boyunca en iyi yaptıkları işin birlikte video oyunu oynamak olduğundan bahsediliyor. Sonuç olarak okumaktan, çalışmaktan vazgeçen, amaçsız ve sosyal becerileri düşük bir adamlar kitlesi ortaya çıkıyor. 20'lerindeki ve hatta 30'larındaki birçok genç erkek ailesiyle yaşıyor. okul başarısı, kariyer yapmak ve evlenmek artık umurlarında olmuyor. Ergenlik uzadıkça uzuyor. Genç adamlar belirsizliklerle dolu dünyaya girmektense evde ailesinin güvenli sınırları içinde kalmayı yeğliyor. Genç erkekler artık erkek olmanın anahtarını sorumlulukta arayan, başkalarını, ailesini düşünen ve onlara zarar vermemek için çabalayan, sadakati önemseyen, oyuna değil işe öncelik veren kimseler olmaktan çıkıyorlar. Onların manzarasını anlatmaya çalıştığımız halleri karşımıza tam bir erkek sorunu çıkarıyor. Bir de üstüne üstlük günümüzde kadın hareketine benzer, erkeklerin dertlerini dile getiren bir erkek çabası yok. Ne oldu da gençler bu hale geldi? Haidt bu soruya 2010'ların başındaki büyük değişimle cevap veriyor. Zengin ülkelerdeki ergenlerin kapaklı telefonlarını akıllı telefonlarla değiştirdikleri ve sosyal yaşamlarının çok daha fazlasını internete, özellikle de viral ve bağımlılık için tasarlanmış sosyal medya platformlarına taşıdıkları yıllardı. Gençler tüm interneti ceplerinde gece gündüz ulaşabilecekleri şekilde taşımaya başladıklarında bu durum onların günlük deneyimlerini ve gelişim yollarını baştan aşağı değiştirdi. Arkadaşlık, flört, egzersiz, uyku, aile dinamikleri, kimlik hepsi etkilendi, diyor. Çocukları ve ergenleri daha 1980'lerden itibaren sistematik olarak özgürlükten, denetimsiz oyundan, sorumluluktan ve risk alma fırsatlarından mahrum bırakmaya başladık. Bunların hepsi yetkinliği, olgunluğu ve zihinsel sağlığı teşvik ediyor, diye ekliyor. Haklı. Günümüz gençliği ile ilgili önemli bir araştırmacı olan Jean-Mie Tivenge'nin son çalışmasında zaten bu hususlar apaçık biçimde gösterilmişti. Daha önce dikkatini narsizm sorununa veren ve asrın vebası narsizm illeti 2010 ve Ben Nesli 2018 kitaplarını yazan Tivenge, son çalışması Ay Nesli'nde önceki görüşlerini büyük ölçüde değiştiriyor ve milyonlarca gençten gelen verileri değerlendirerek günümüz gençliğini internet nesli, ay nesli diye adlandırıyor ve şu sonuçlara ulaşıyor. 1995'ten sonra doğanlar ben nesli, 1970-1990 özellikleri göstermiyor artık. 2011'den sonra gençlerde kaygı, depresyon ve intihar oranlarında büyük bir artış var. Kırılgan ve ürkekler. Genç olgunlaşıyorlar ve ebeveynine bağımlılar. Daha az evden çıkıyor ve arkadaş ediniyorlar. Ekran başında geçirilen zaman arttıkça bu özellikler belirginleşiyor. 1 saatin altında %28 olan intihar düşüncesi 5 saatin üstünde %48'e varıyor. Ehliyet almıyorlar, dini inançları zayıf. AVM'ye gitmiyorlar ama tüketmemek için değil, güvenlik nedeniyle. Haidt da, Tivenge de tüm bu sorunları kaynağı olarak internetin ve akıllı aygıtların yaygınlaşmasını görüyorlar. 2010'dan sonra bir şeylerin köklü ve olumsuz bir biçimde değiştiği kesin. Ben her ne kadar sorunun çok da derinlerde olduğunu düşünsem de onların tespitlerine katılıyorum. Ülkemizde henüz bu konularda büyük araştırmalar maalesef yok. Sanıyorum yapılsaydı hızla benzer durumların bizim gençliğimiz içinde söz konusu olduğunu görür şaşırırdık. Tüm dünyada gençlerin ekran başında geçirdikleri zaman artıyor. Neredeyse uyanık oldukları her saati tamamen ya da kısmen cihazlarının başında geçiriyorlar. Daha az uyuyorlar, daha az spor yapıyorlar ve kitaba el sürmüyorlar ve ruh sağlıkları giderek daha çok bozuluyor. Konu üzerine kafa yoran aklı başındaki herkes mutlaka acilen bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyor ve telefonsuz okullar, liseden önce cep telefonu verilmemesi ve 16 yaşından önce sosyal medya kullanılmaması gibi önerilerde bulunuyorlar. Bunlar tamam ama daha önce titreyip kendimize gelmemiz, hey uçuruma doğru yuvarlanıyoruz diye haykırmamız ve uçuruma yuvarlanmak üzere olan insanlar ne yapıyorlarsa onu yapmamız gerekiyor.